Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Değerli kardeşlerim, aziz dostlar, bugün Mü'min suresinin 60. ayetinden başlayacağız ve Rabbimiz izin verirse 68. ayete kadar hem kelam-ı ilahiyi tilavet edeceğiz hem de anlamaya çalışacağız inşallah. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini yapıyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
Sadakallahul azim. Aziz dostlar, Mü'min suresinin 60 ile 68. ayetler arasını okumuş olduk. Yüce Rabbimiz kullarına son derece rahmeti büyük Mevlamız, bizi Zat-ı Uluhiyetinden başkasına boyun eğmek, onların önünde zillete düşmek gibi bir konuma, derekeye bırakmak istemiyor aziz dostlar. Ve kulları olarak yalnız kendisiyle, Zat-ı Uluhiyetiyle bir yakınlık bağı kurmamızı ve ne isteyeceksek öncelikle ondan istememiz gerektiğini, bu yönüyle yaratılan her varlığın onun kulu olduğunu ve bu şuuru kaybetmememizi murad ediyor, istiyor. İşte 60. ayet tam da böyle bir ayet. Estağfirullah. Ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib lekum. İnnellezîne yestekbirûne an ibâdetî seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Muhterem dostlar, dua dinimizde son derece merkez bir yerde oturuyor. Merkez bir yerde duruyor. Yüce Rabbimizle aramızdaki en kuvvetli bağlardan birincisi imansa, ikincisi dua merkezli bir ilişkidir diyebiliriz. Ve Rabbimiz duanız olmasa Rabbiniz size niye değer versin diye sorar. Dua ne demek? Dua bir şey istemek, ihtiyacımızı arz etmek anlamında. Yüce Rabbimizin yardımını istemek, rahmetini istemek, onun bizim elimizden tutmasını istemek anlamında bir yakarıştır. Dua esasen dildeki sadece kelimelerden ibaret bir takım cümleler değil, bütün özbenliğimizle, bütün varlığımızla Rabbimize yönelerek ondan istediğimiz bir şeydir. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dua ibadetin kendisidir. Dua ibadetin özü iliği mesabesindedir buyurur. Ve Habibullah Efendimizin hayatına baktığımız zaman da Allah Resulü'nün hayatının neredeyse tamamına yakın bölümlerinde hep dua ile yaşadığını görüyoruz. Sabah uyanırken dua ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Efendim, abdest alırken dua ediyor. Evden çıkarken dua ediyor. Mescidine girerken dua ediyor. Sefere çıkarken dua ediyor. Dönerken dua ediyor. Hava yağmurluyken dua ediyor. Rüzgar estiğinde dua ediyor. Mezarlığın yanından geçerken dua ediyor. Bir hasta ziyaretinde dua ediyor. Yemeğin evvelinde bir duası var, ahirinde bir duası var. Su içerken bir duası var Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Dolayısıyla Allah'ı çok zikretmek isteyenlere Resulullah'ta çok güzel bir örnek vardır buyurulduğuna göre, Resulullah'ın zikir hayatına baktığımız zaman onun zikrinin daha çok dua merkezli olduğunu görüyoruz. Ya Cenab-ı Hakk'a senadır, hamddir, şükürdür, o ifadeler var. Ya da dua şeklinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte aynaya bakarken duası var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir ihtiyacını gidermeye çalıştığında bir duası var. Uykuya geçmeden önce duası var. Yani dolayısıyla Resulullah'ın hayatı dua merkezli bir hayat. Onun zikirleri de çoğu zaman dua merkezli zikirler. Şöyle buyuruyor. Kim duaya yönelmezse Cenab-ı Hak ona gazap eder diyor. Bu yönüyle dua sadece isteklerimizi arz etmekten de öte bir ibadet şekli adeta. Kulluğumuzun en güzel ifadesi. Duanın gerçekten birçok hikmetleri var. Her dua esasen bir irade beyanıdır. Bir irade beyanıdır. Bir niyet beyanıdır. Bir planlamadır diyebilirsiniz. Neyi arz ettiğini en güzel şekilde ifade ediyorsan, bütün özbenliğini katarak onu Rab'den istiyorsan, gerçekten öncelikle sen bir iradi bir şey ortaya koyuyorsun demektir. O irade sağlam olursa, o dua yerinde olursa da mutlaka onun bir karşılığı olacaktır. Çünkü bütün ameller önce niyetlerle ortaya çıkıyor. Dua da en güzel niyet beyanlarından birisidir. Yüce Rabbimiz kullarının efendim kendisinden başkasına dua edip yalvarıp yakarmasını istemiyor. Başkasının önünde zillete düşmemizi istemiyor. Çünkü istemek baş eğmektir. İstemek bir şekilde birinin kulu kölesi olmaktır. Bu yönüyle mümin olarak her isteğimizi, hatta Efendimiz ayakkabınızın bağcığına varıncaya kadar önce Allah'tan isteyinler. Yani dua son kapı değildir. Dua ilk kapıdır. Allah'ım senden istiyorum diyeceksiniz. Allah memurları var. Tabii bütün mahlukat onun esiri. Birilerini vesile eder. Başka şekillerde kapılar açar. Ummadığınız şekilde karşılıklar bulursunuz. Ama önemli olan duada yalnız Rabbinize yönelmenizdir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk eder. Ancak senden yardım dileriz. O şuurunu diri tutmaktır esas olan. İşte bir takım müşriklerin putlara yalvarıp yakarmasını, Cenab-ı Hak ne kadar anlamsız bir iş yapıyorsunuz. Onlar kendilerine bile bir faydası yoktur buyurur. İnsanlar da öyledir. İnsanlar da ben yaptım, ben ettim deseler de yaptıran elbette Allah Celle Celaluh'tür. İnsanlar çoğu zaman Rab'lik taslamak isterler. Kendilerinden bir şey isteyen kimselerin üzerinde. Onun için putçuluk böyle başlar. Bu yönüyle Cenab-ı Hak bütün adeta putçuluğa açılan kapıları kapatır. Mesela Bakara suresinde 186. ayette kullarım beni sana sorarlarsa de ki diyor ben onlara çok yakınım. Beni çağırdıklarında daha doğrusu bana dua ettiklerinde ki dua kelimesi çağırmak anlamına da gelir. Ben onlara icabet ederim der. Öyleyse onlar da benim davetime icabet etsinler buyurur Rabbimiz. Böyle yaparlarsa hidayeti bulurlar der. Yani istediği hususlara ulaştıracak yol neyse ben onlara o yolu gösteririm der. İşte bu ayette de Yüce Rabbimiz bana dua edin size icabet edeyim. Peki icabet ne demek? Cevap vermek ne demek? Bunu alimlerimiz değişik şekillerde ifade ederler. Bir duayı önce bir ibadet yerine geçen dua, bir de bir meselemizi, bir isteğimizi, bir ihtiyacımızı arz ettiğimiz dualar vardır. Allah'ın her ikisine de icabeti vardır. Buradaki duadan maksat acaba bizim işte isteklerden oluşan taleplerimiz midir? Yoksa ibadet anlamında mıdır? Bazı alimler derler ki bu ibadet anlamındadır. Yani ey kullarım Rabbinize kulluk edin. Yani sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin ki Allah da bu kulluğunuzun karşılığını size bir şekilde verecek. Dünyada verdikleri olacak, mutlaka ahirette daha fazlasını verecek anlamındadır. Çünkü diyorlar, bu ayetin devamında Cenab-ı Hak innellezine yestekbiruna an ibadeti buyuruyor. Yani bana kulluktan yana kibirlenenler var ya, işte onlar cehenneme böyle zelil bir şekilde sokulacaklar, girecekler buyuruyor. Öyleyse buradaki duadan maksat ibadettir diyorlar. Zaten duanın özünün kendisinin bizzat ibadet olduğunu da söylemiş olduk. Bu yönüyle ama diğer isteklerimizi arz etme anlamında dua da olsa efendim Cenab-ı Hakk'ın icabeti nasıl olur? Der ki bizim hakimlerimiz, ehli hikmet, evet Cenab-ı Hak duaya icabet edeceğini beyan buyurmuştur. Ancak onun cevabı ille senin beklentin tarzında olmayabilir. Beklediğin zamanda olmayabilir. Yani evet icabet edecektir ama kendisi nasıl isterse öyle, kendisi ne zaman isterse öyle. Bazı duaların icabetinin ahirette bırakıldığı da ifade edilir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ettim de duam kabul olmadı demediği müddetçe her duaya icabet edilir buyurur. Bu yönüyle muhterem dostlar dua her zaman Rabbimizden bir icabeti, bir cevabı alır. Ama o cevap İşte siz bir nimet istersiniz ama o istediğiniz nimet sizin için hayır mı şer mi getirecek onu bile bilmezsiniz. Fakat o isteğiniz sebebiyle Cenab-ı Hak sizde bir başka belayı def edebilir. Bir başka nimetle sizi ödüllendirerek o duanızın karşılığını verebilir. Veya ahirette daha büyük bir karşılık için dünyadayken sizi bir müddet o isteklerinizden uzak tutabilir. Yani bu yönüyle Allah'ın icabetinin nasıl olacağına dair ille benim istediğim olsun. Ben işte Allah'tan araba istedim ama olmadı. diyorsan, ev istedim ama olmadı diyorsan, hani icabet edecekti? Hayır. Onun, Yüce Rabbimizin efendim, o icabetinin mutlaka olacağına inanıyoruz. Ama o icabetin şeklinin, türünün nasıl olacağını o biliyor. Ne zaman icabet edeceğinin de vaktini o biliyor. Senin istediğin vakitte değil, onun dilediği vakitte tahakkuk ediyor. Alimlerimizin bu noktada altını çizdiği önemli noktalardandır bu söylediğimiz hususlar. Her halükarda dua merkezli bir hayat, daha dünyadayken sizin içinize huzur verir, bereket verir, müthiş bir özgüven aşılar. Her şeye kadir olan bir Mevlası olduğunu bilen biriyle, efendim, sadece elindekilere güvenen biri bir değildir. Bu yönüyle dua hem kulluğun özü, tamam, Rabbimize karşı yalnız onun kulu olduğumuzu gösteren bir ibadet, hem de bize özgüven aşılayan, ümitsizlik girdabına düşürmeyen bir sığınak. Dua en güzel psikolojik tedavilerin başında gelir. İnsanlar dertlerini biriyle paylaşmak isterler. Muhatapları her zaman istedikleri kalitede olmayabilir. Ama alemlerin Rabbine kendi içini döken insan mutlaka müthiş bir iç huzuru hissedecektir. Ve Rabbimiz de onun yollarını açacaktır. Bir de şöyle bakalım hayata. Yani hayata pozitif bakmak diyoruz. Olumlu düşünme diyoruz ya, bugün bu konularla ilgili nice nice kitaplar yazılıyor. Gerçekten Rabbine yakini bir şekilde iman edip ona duayla bir kulluk yapan insanda müthiş bir olumlu düşünme becerisi gelişir. Yani hayata pozitif bakar. Bugün böyle sıkıntıdayız ama Mevla bir kapı açacak İnşallah. Biz ona dua ederiz. O da duaya icabet edeceğini beyan buyuruyor. Biz ona teslim olmuşuz diyen bir insandaki olumlu düşünceyi hiçbir şeyle sağlayamazsınız. Onun için dua müthiş bir psikolojik tedavidir. Kişinin kendi kendine bile tedavisidir. Bir başkasına dua ettiğinizde de öyledir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Cenab-ı Hak ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum buyurur. Ey peygamber, sen o ümmetine de dua ediver. Çünkü senin duan onlar için bir huzur vesilesidir, sekinet vesilesidir. Bazen insanlar birbirinden dua isterler. Sizin hakkınızda hüsnü zannı vardır. Efendim hocam, şöyle bir meselemiz var, bir dua eder misiniz diye. Duada da cimrilik etmemek lazım. Elbette ederiz kardeşim demek lazım. Ve yanında onun duyacağı şekilde de etmeli. Gıyabında da dua etmeli. Senin için dua ediyorum demeli. O dua o insanın efendim içinde öyle bir iç huzuru oluşturur ki onu bir başka şeyle oluşturamazsınız. Onun için dua istenildiği zaman herhangi bir müminden, ya ben kim oluyorum da dua ediyorum dememeli der ariflerimiz. İnşallah kardeş, dua edelim demeli. Çünkü bir başkası hakkında dua etmek, günahsız ağızla dua etmek anlamına gelir derler. İnsan kendisi için dua ettiği zaman kendi günahları bir şekilde belki duanın önünde farklı bir engel diyelim, ama olsa bile bir başkası hakkında yaptığı duada öyle bir engel olmaz. Hatta birinci cümlemi bile belki şöyle tasdik etmek mümkün. Her ne kadar böyle bir genel kabul varsa da, insan ne kadar günahkar olursa olsun kabul edilmez dememeli. Yine alemlerin Rabbine dua etmeye devam etmeli. Çünkü Yüce Rabbimiz sadece salihlerin duasına icabet ederim buyurmuyor. Her kulunun duasına icabet edeceğini beyan ediyor. Öyleyse insan kendisi için de başkaları için de sürekli dua halinde olmalı. Demek ki bir de duaya karşı kibirli olmak. Yani eğer buradaki ibadet kelimesini de iki ayetin devamındaki ve innellezine yestekbirun an ibadeti, bana duaya adeta tenezzül etmeyen kendince, kibirlenerek, duayla ne olur diyerek duayı küçük görenler, onlar diyor zelil ve aşağılık kimseler olarak cehenneme girecekler. O daha dünyadayken cehennemin kokusunu duyar. Hakikaten duadan mahrum bir hayat büyük bir mahrumiyettir. Bir zata diyorlar ki, efendim diyorlar, ben işte evradü eskarımı yapa geldiğim ibadetleri 3 aydır terk ettim ama nafile de olsa herhangi bir şey olmadı. Bir başıma bir sıkıntı gelmedi deyince o zat diyor ki evladım gözünden yaş geliyor mu? Elin duaya kalkıyor mu? Düşünüyor. Bu olmuyor efendim diyor. Evladım diyor. Allah seni huzuruna kabul etmemiş. Artık diyor sözün dinlenmiyor. Ya da sana iltifat edilmiyor. Daha ne büyük belası istersin ki? Allah'tan daha büyük bela ne beklersin? Diyor o zat. Hakikaten bir insan dua edemez hale geldiyse o onun için acı bir musibet. O bakımdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarıyla tanışmalı, buluşmalı ve onların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarını efendim öğrenerek kendi hayatımıza nakşetmeliyiz aziz dostlar. Bunun için İmam-ı Nebevi Hazretlerinin El-Eskar diye bilinen eserini tavsiye ederiz. Bu eser çok güzel bir şekilde Yaşar Kandemir hocamız tarafından da Türkçemize tercüme edildi. En azından bizi dinleyen kardeşlerimize böyle bir Resulullah'ın dualarını en güzel şekilde derleyen bu kitabı tavsiye etmiş oluyoruz. 61. ayet. Allahu'l-lezî ce'ale lekumun leyle litesknû fîhi ve'n-nehâre mubsirâ. İnnallâhe lezû fadlin ale'n-nâs velâkinne ekseren-nâsi lâ yeşkurûn. İçinde sükûnete eresiniz, dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Şüphesiz Allah İnsanlara karşı çok lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. Evet. Bu muhtevadaki ayetler birçok yerde geçer. Geceyi size sükunet kıldı Allah. Hakikaten geceleyin sesler kesiliyor, hareketler duruyor. Herkeste müthiş bir dinginlik oluşturuyor. Uyku olmasa, gece olmasa insan nasıl dinlenir? Evet, gecenin dinlendiriciliği bir kainat adeta sükuta bürünüyor. Müthiş bir dinginlik oluşuyor. İkincisi uyku nimeti var. O bedenimizi dinlendiriyor. İsterseniz hiçbir iş yapmayın ama uyumayın. Nasıl bir yorgunluk hissediyorsunuz yine? Uykunun yerini hiçbir şey tutmuyor. Dinlenme olarak. Efendim gecenin sekine olması, huzur verici olması sadece uykuyla mı? Hayır. Cenab-ı Hak geceyi kaldırıyor mesela. Peygamberlerini kaldırıyor gece. Salihler geceleri kalkıyorlar. Ruhun sükuneti, bakınız ruhun sekineti gece kıyamıyla, gece ayağa kalkışla, bedenin sükuneti ise gece uykusuyla sağlanıyor. O zaman insan hem beden hem ruh ikisinde de bir sükunet ve huzur istiyorsa geceyi baştan sona uykuyla geçirmemeli. Mutlaka uyumalı. Gece uykusunun yerini hiçbir şey tutmaz. Efendim ama sadece uykuyla geçirirse sadece bedenini dinlendirmiş olur. Eğer bir iç huzuru, gönül ikliminde böyle bir sekinet, sükunet istiyorsa, vesveselerden, lüzumsuz düşüncelerden kurtulmak istiyorsa, gecenin bir kısmında da kalkmalı, kıyama kalkmalı. Gece namazı kılmalı. Hele hele sabah namazının farzını mutlaka kılmalı zaten. Bu ikisi olursa hem uyku yeterli miktarda hem de gece kıyamı olursa bu insanın iç huzuru, onun ne bileyim diriliği hiçbir kimsede bulunmaz. Başka kimseler buna erişemez. Bu iki husus çok önemli. Hem gecenin sükunetine istifade için bedeni dinlendireceğiz uykuyla. Hem de ruh dünyamızı, manevi dünyamızı dinlendireceğiz gece kıyamıyla, gece ayağa kalkışla. Evet, geceyi size diyor sükunet kıldı, sekinet mahalle kıldı. Gündüzü de aydınlatsın diye yarattı. Gündüzde müthiş koskoca bir kandil, işte güneş gibi bir kandil doğuyor ve herkes maişetini temin için koşturuyor. Gündüz çalışma vakti. Gece de dinlenme vakti ve derinleşme vakti. Biri olmadan diğeri sadece nimet olarak tam bir nimet olmuyor. Hem gece olacak hem gündüz olacak. Cenab-ı Hak sorar bir başka ayette. Gündüz diyor, sürekli gündüz olsaydı içinde huzur bulacağınız geceyi size kim getirebilirdi? sürekli gece olsaydı, o her şeyi gördüğünüz o aydınlık bir günü size kim getirebilirdi? Gecesine de şükür, gündüzüne de şükür. İnsanlara diyor Cenab-ı Hakk'ın fazla ihsanı çoktur. Böyle karşılıksız bağışlıyor. Sürekli ikramda bulunuyor, ihsanda bulunuyor. Fakat insanların çoğu şükreden kul olmuyor. Ne demek bu? Hakk'ın rububiyetini, uluhiyetini, onun ilahlığını, Rabliğini gereği gibi takdir edemiyor. Yalnız ona kulluk yapması gerekirken yalnız ona kul olmuyor. Nimeti görmüyor. Nimetin farkında değil. Bunların hepsi şükürsüzlük. Nimeti görüyor ama taatinde kullanmıyor. Allah'a itaatte kullanmıyor. Doğru yerinde kullanmıyor. Nimeti görüyor, nimet vereni unutuyor. Diliyle teşekkür etmiyor. Kalbiyle şükür duygusu taşımıyor. İnsanların çoğu böyle diyor Cenab-ı Hak. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Kullarım içerisinden gereği gibi şükredenler, çok şükredenler çok azdır buyuruyor. Cenab-ı Hak o azlardan eylesin cümlemizi değerli dostlarım. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ İşte Rabbiniz olan Allah, bu geceyi yaratan, gündüzü yaratan, size çeşit çeşit ihsanlarda bulunan, işte Rabbiniz olan Allah budur. O hem Allah'tır, yani yegane kendisine kul olması gereken uluhiyetin kendisine has olduğu yegane ilah olur. Mabudu bir hak diyoruz buna. Gerçekten kulluk edilebilecek yegane ilah olur. Ve sizin Rabbiniz odur. Yani sahibiniz odur. Besleyip büyüteniniz odur. Terbiye edeniniz odur. Ve o her şeyi yaratmıştır. Başka yaratan yok. Haliku külli şeyi. Bütün varlığı yaratan odur. Onun için başka ilahlar, başka Rabler, başka halikler arayanlar yolu sapıtanlardır. La ilahe illa hu. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Durum böyleyken fe enna tufekun nasıl oluyor da saptırılıyorsunuz, savruluyorsunuz, böyle değişik değişik keçi yollarına sapıyorsunuz. Başka başka ilahlar ediniyorsunuz. Kezalike yufekullezine kanu bi ayatillahi yechadun. Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler işte böyle saptırılmaktadırlar. Demek ki yoldan çıkmanın, saptırılmanın esas sebebi Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır davranmak, onları inkar etmek, görmezden gelmek. Allah'ın ayetlerini, gerek Kur'an ayetlerini, gerek kainattaki ayetleri görmeyen herkes bir şekilde yolunu şaşırır. Sadece Kur'an'da beyan edilen ayetleri okuyorum, anlıyorum demek yetmiyor. İşte onları hakikaten doğru kavramak gerekiyor. Zaten insan Allah'ın bu indirdiği ayetleri doğru kavrarsa kainat ayetlerini de okuması gerektiğine inanır. Yani bu yönüyle aziz dostlar, kainat ayetlerini inkar eden kullar da zilleti tadarlar. Milletler, ümmetler de zilleti tadarlar. Bugün İslam ümmeti eğer bir zafiyet geçiriyorsa, mağlubiyet yaşıyorlarsa, perişanlık yaşıyorlarsa, gece gündüz hatim yapsalar bile evet mutlaka sevap kazanıyorlar. Gece gündüz tefsir okusalar bile evet ilimleri artıyor. Ama Allah'ın kainata koyduğu ayetlere karşı da adeta yokmuş gibi davranıyorlarsa, onları keşif için, onlardan istifade için gayret göstermiyorlarsa elbette o ayetleri okuyanlar daha üstün olacaklardır. Öyleyse müminler olarak Allah'ın gerek kelami ayetlerini, sözlü ayetlerini, gerek kevni ayetlerini, kainattaki ayetleri doğru okumalı, onlara karşı kör ve sağır gibi davranmamalı, Allah'ın koyduğu kanunlara saygılı olmalı, sebeplere tevessülü asla ihmal etmemeli, Cenab-ı Hakk'ın şu alemin işleyişine koyduğu nizamı doğru okumalı, doğru kavramalı ve gereğini icra etmeli ki o zaman Allah'ın ayetlerine tutulan herkes yükselecektir, yücelecektir, elbette güçlü olacaktır. Allahu'l-lezî ce'ale lekumul arda karara ve semâe binâe ve savvarakum fe ahsene suvarakum ve razakakum minet tayyibât zâlikumullâhu rabbukum fe tebârekallâhu rabbul âlemîn. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, böyle bir istikrar alanı yapan, adeta bir beşik gibi, efendim, çocuk için beşik neyse, yeryüzünü yaşamaya elverişli kılan, üzerinde bizleri ikamet eden, savrulmuyoruz bakınız. Göğü de üstünüze bina edip tavan yapan, size şekil veren, bir suret veren ve şeklinizle güzel yapan, en güzel şekilde kıvamda yaratan ve sizi tertemiz, leziz nimetleriyle rızıklandıran Allah'tır. Yeryüzünü bu şekilde hazırlayan, gökyüzünü böyle direkleri olmadan, görünen direkleri olmadan bir tavan şeklinde, bir kandillerle süslü bir tavan gibi üzerinize koyan ve gökten ve yerden nice nice tertemiz rızıklarla sizi yedirip içiren ve size diyor güzel bir suret veren, şekil veren, suretinizi en güzel yapan Allah'tır. Zalikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz olan Allah bu. Fetebarakallahu rabbul alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. O zatı ile yücedir. Sıfatları ile yücedir. Mukaddestir. Muazzamdır. Her türlü eksiklikten münezzehtir. Kusurdan beridir. Hayrı ve ihsanı boldur. Bu Tebareke ismi bütün bu manaların içine, bu bütün bu manaları içine alıyor. Ve bütün ihsanlarıyla sizi geliştirip büyütüyor. Terbiye ediyor. Huvel hayyü la ilahe illa hu. O haydır yani. Yegane diri odur. Öyle bir diridir ki o, ölümü yoktur onun. Bütün varlığın ölümü vardır ama onun ölümü yoktur. La ilahe illa hu. Ondan başka ibadete layık bir başka ilah da yoktur. Öyleyse fed'uhu muhlisine lehuddin. O zaman siz de dinde ona karşı ihlaslı, samimi kimseler olarak ona kulluk edin. Halis, muhlis ona yönelin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün hamd, bütün övgü, bütün sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd onadır. Bizatihi o övgüyü hak edecek kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Yani onda hiçbir eksiklik yok. Dolayısıyla her türlü övgüye layıktır. Bütün yapıp ettikleri hikmetlidir. Yapıp ettiklerinden dolayı her türlü hamde, senaya, medhe layıktır. O tüm nimetlerinde de kullarına, bütün varlığa ihsan ettiği nimetlerde de hamde layıktır. Hamd bu yönüyle şükürden daha genel bir şeydir. Bu sebeple Allah'a çok çok hamd eden, hammadun diye bir zümreden bahsedilir. Her konuda Allah'a hamd eden kullar, Allah'a metheden, onu sena eden kullar. Bunlardan olmak lazım. Bu kulların arasına girmek lazım aziz dostlar. Ölü olan ya da ölecek olan şeyleri ilah edinmeyin. Yegane hay olan, daima diri olan, uyku ve uyuklama gibi bir vasfı olmayan, daima diri olan bir Rabbe kul olun. قُلْ اِنِّي نُه۪يتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّي وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. De ki ey peygamber, Rabbimden bana açık deliller gelince sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu. Zaten önceliğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tapmamıştı hiçbir zaman putlara. Fakat ben diyor Rabbimden apaçık beyineler geldi. Önce aklı selimle, fıtratı selimeyle ben zaten sizin putlarınıza tapmıyorum. Ama bir de buna üstüne Allah'tan bir vahiy geldi. Artık benden tamamıyla ümidinizi kesiniz. Ben sizin taptığınız şeylere asla kulluk etmem. Rabbimden bana açık deliller gelince sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam. Artık bu bana yasak. Ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem bana emredildi. Ben yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olurum. Onun önünde boyun bükerim. Onun dışında hiçbir varlığa kulluk etmem. Bunu böyle bilin. Yüce Rabbimiz işte böylesi bir kulluk öncüsünü ve önderini bir peygamber olarak bize gösteriyor ki bizler de Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Yalnız onun önünde eğilelim. Ancak onun izin verdiği ölçüde başkalarına itaatimiz olsun. Allah'a rağmen anamızın da babamızın da idarecimizin de hiç kimsenin kulu olmayalım. İşte İslam böyle bir özgürlük vaat ediyor. Böyle bir şeref veriyor inananlara. Cenab-ı Hak bu şereften en güzel şekilde istifade edenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.